Ayrım 14. Koşarken yavaşlar gibi. Şöhret Baltaş. Sayfa 179. Yaşamış olduğuna dair bir iz bırakmak, bir gün anlamsız, amaçsız bir boşluğa doğru sersemce yuvarlanıvermeye karşı direnmek, bu dünyadan biz de gelip geçtik diyebilmek ne zormuş. İçimi kor gibi yakan duyguları anlaşılır bir hale sokup, varlığımın bir belgesi olarak elinize uzatmak nasıl da belalı. Masallar bir varmış bir yokmuş diye başlar ya, varlıkla yokluğun her an birbirinin yerini alabildiği bir belirsizliğin sesi olmak için mi? Öyleyse ben bir vardık bir yoktuk diye başlamak istiyorum. Okuma yazma bilmeyen birinin beyaz kağıdın üzerine bastığı parmak izi kadar belirgin, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak kadar kesin ve anlaşılır olmalı çünkü bizim ardımızda kalan. Kızım, sana ayrı bir mektup yazmayışım da bundan. Belirsiz bazı köşeleri karanlık sözler kalmamalı benden sana. Yoldaşlarım ne biliyorsa bana dair sen de bilmelisin. Yalnızca kendim olmak istediğim şu dakikalarda kimseden gizleyebileceğim hiçbir şey yok ve artık başlayabilirim. İnsan yaşadığı süre içinde saymakla tükenmeyecek kadar hata yapıyor, onur duyduğu iyiliklerde. Kendini, hatalarını, iyiliklerini, aşkını, nefretini, düş kırıklığını yani ömrünü biricik sanıyor olmak belki de en büyük hatası insanın ve en büyük erdemi. Tarihin rutubet kokulu sokaklarına baktığında oradan başını uzatarak sana alayla bakan yüzler görüyorsun. Cüzzamlı yüzler, diri diri yakılan bedenler, cadı avlarından nefes nefese kaçan uzun entareli kadınlar, dokuma tezgahlarının başında uyuyakalan körpe çocuklar, toplama kamplarında bir dilim ekmek için aşağılanan insanlar, asılacağı ipi boynuna kendi elleriyle geçirip haykırarak ölenler, hep bir ağızdan türkü söylemek için ak libasları içinde demirciler çarşısında katledilen canlar, sokak aralarında ırzına geçilen kadınlar ve sıradan ömürlerinin üstünden geçen tanklara inanamadan şaşkınlıkla son kez bakan insanlar. İnsanlar. Hepsi sana alaylı bir hörgörüyle bakıyorlar. Vazgeçilmez ve biricik sandığın için kendini, hayatını. Küçülüyor, küçülüyor, ufacık kalıyorsun. Durduğun yerde bu küçücük hayatla ne yapacağını soruyorsun kendine. Sonra, çok sonra kılıcın, savaş arabalarının, tankın, topun, tüfeğin, panzerlerin altında can vermiş o insanların peşinden gittiğinde ancak o zaman bu hayatın büyüyüp genişleyip bir anlam kazanacağını kavruyorsun. Yani zalimin değil, mazlumun yürüdüğü yoldan giriyorsun tarihin arka bahçesine. İşte o zaman hayatını biricik sanmak üstahlığın bir utanç olmaktan çıkıp bir erdeme dönüşüyor. Bahçede açan milyonlarca ottan biri olduğunu, onlarla aynı kaderi paylaştığını ve ama yine de yeşilinin tonuyla toprağa tutunduğun kökün ne kadar inatçı olup olmadığıyla yapraklarının hafifçe sivrilmiş uçlarıyla tek ve biricik olduğunu biliyorsun. Ve kendi biricik kaderini, bahçenin kaderine bağlama erdemini gösterebildiğinde, işte tam o anda nasıl hem bu kadar sıradan hem de bu kadar eşsiz olduğuna şaşıyorsun. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü üst üste yığılan binlerce katmanın altından başımı çıkarıp bir dakika demek istiyorum. Bana bir dakika izin verin. Bana eşsiz görünen zamanımı anlatmak için evrenin zamanından bir dakika istiyorum. Bizim tarihimiz arayışların tarihiydi. Kendimizi aramakla başlamıştık bu maceraya. Fazladan bir yeteneğimiz yoktu bunun için. Sadece hayata böyle sorular soran bir zaman diliminde yaşıyorduk. Nereden geldik, neden buradayız ve nereye gidiyoruz? Hayat hala parçalanmamış bir resimdi o zamanlarda. İnsanın gölgesinin her yere vurduğu bir resim. Çıngıraklı askıda taşınıp getirilen yoğurtta, yorgun bir beygire yüklenmiş güğümlerin içindeki sütte, komşu teyzenin bahçesinde eşelenen tavukların altından alınan yumurtada insanın eli, göz nuru, alın teri vardı hala. Tabağımızda kalan son lokmanın ardımızdan ağlayacağı söylendiğinde inanırdık. Çünkü o son lokma kocaman bir marketin uzun raflarından indirilip alınan yabancı bir paketten değil, ıspanağı, semizotunu, rokayı çuvallara doldurup yüklediği cılız eşeğiyle bütün gün sokaklarda dolanan yaşlı bahçıvandan, tavuklarına yem verirken sevgiyle söylenen Arap Hatice'den gelirdi bilirdik. Düğünü de yası da paylaştığımız yığınla insan vardı hayatımızda. Patlıcan kızartmasının her yeri tutan kokusundan utanan annemizin elimize tutuşturduğu tabakları komşu teyzeye verirken paylaşmanın, beraber olmanın hazzını öğrenirdik. Bu yüzden siyah beyaz filmlerde elindeki tomarla parayı fabrikatör Hulusi'nin yüzüne fırlatan yoksul adamın varlığını hiç yadırgamadık biz. Yazlık sinemalarda alkışladığımız o yoksul ailelerinki gibi değil miydi zaten hayatımız? Onur'un başka hiçbir şeye değişilmeyecek kadar değerli olduğunu hepimiz bilmiyor muyduk zaten? Böyle bir zaman diliminin içinde bir çocuk hayatı sorular sorduğunda doğru cevaplar çok da karmaşık olmayan bir yoldan uzanır gelirdi önüne. Yeter ki kalbi kof bir kötülükle lekelenmiş olmasın. Bizler iyi çocuklardık. Kendimizi ararken dünyayı anlamadan kendimize ulaşamayacağımızı öğrendik önce. Mutsuzluğu, kederi, gözyaşını hayatımızdan çıkarmak için isyan ettik hepimizi kuşatan karanlığa. İşte tam o anda bu sarı saçlarını hoyratça ensesinde toplayan, öfkeli gözlerle her şeye herkese isyan eden bu kadının eline görünmez bir bıçak alıp hayatını dürtüklemeye başladığı bu karede donar film. Yeniden oynamaya başladığında sahneye 4 kadın girer. Güldü mü gözlerinin içi ışıldayan? Özlem. Yaşama sevinci verir bir kadına. Bir dosta sunulan kalbin ne kadar hesapsız olabileceğini gösterir. Canan, kirpiklerini örten saçlarıyla oynayıp dururken nasıl yaptığı, hangi anda becerdiği hiç anlaşılmadan hayatı yorumlamayı öğretir kadına. Ne zaman öfkeyle dikilip, ne zaman bin yutkunup bir söyleneceğini. Cemile, cesareti bırakır kadının avuçlarına. Bazen yanacağını bile bile ateşe atlama gücünü ve sana sırtını bir kez verdiyse artık hep orada olacağına dair güveni. Ve nihan. Sahneye son olarak o girer. Hüzünlü, beyaz, uzun entareli bir masal kadınıdır o. Yavaşça dolanır etrafta, ses çıkarmadan, ürkütmeden ve hissettirmeden. Kalbindeki ağrıya dokunur kadının. İnce ince, belli belirsiz yoklayarak ve hep sezerek kalbindeki öfkeli hayvanın başını okşar. Esen'in masanın etrafında oturan kadınların yüzlerine baktı tek tek. Hepsinin yüzüne çöken hüzünlü aydınlığı, oraya koyan annesine duyduğu öfkenin sönüverdiğini ve onu sevmeye başladığını hissetti. Yüreğindeki sessiz kadın sonunda konuşmaya başlamıştı işte. Kadın, dostlarıyla birlikte yeni bir dünyanın kapısından içeri girdi ve içinde kaynayan suların ağır ağır yolunu bulduğunu hissetti. Sevindi. Öksüre öksüre ölen babasının hayali, huzursuz ve hırçın babaannesi, boynunu büküp bir odadan diğerine hüzünlü bir akşam vakti gibi süzülen annesi, bir kolunu makineye kaptırıp çalışamaz hale gelen suskun, ezik eniştesi, yüklendiği hayatın altından yanındaki canları yakarak doğrulmaya çalışan ablası, kocaman kömür gözlerindeki anlayışla çocukluğun gölgesinin giderek kaybolduğu küçük yeğeni, hayatının içine girip çıkan ve onu kızdıran, öfkelendiren, acıtan, etten kemikten insanlar olmaktan çıkıp çok eski zamanlardan geleceğe doğru uzanan bir akışın gafil ve bu yüzden masum kahramanları olmaya başlamışlardı. Saatlerce aynı sayfasına bakıp da tek bir satırını anlamadığı o sararmış kitapta onların hayatının anlatıldığını çözüverdi bir gece vakti. Hırçınlığın, kederin, öfkenin, isyanın, mutsuzluğun ve acının nasıl boy verdiğini fark ettiği anda tanıyıp bildiği herkesin yüzünü görmeye başladı sarı sayfaların arasında. Bu nasıl bir sevinçti, nasıl tarif edilmez bir coşku. O güne kadar yalnızca görüp duyduğu, kokladığı ve tadına baktığı dünyayı yıkıp yeniden kurmak, anlamlı bir bütün halinde, yeni baştan, en baştan. Yazı burada kesiliyor ve bir sonraki sayfadan yeniden başlıyordu. Bir tarihle başlamış dedi Özlem, başka bir kağıda, yeniden başlamış. 2 Aralık 1991. Dün devam edemedim. Tarihimizin bir başka sayfasına, o eşsiz kavrayış anından dibe vurmaya doğru yuvarlandığım döneme geçmek için çok yorgundum. Aslında hala çok yorgunum. Kalemim zorla sürükleniyor kağıdın üstünde. Bilirsiniz, canımı sıkan şeyleri yapmaya sıra geldiğinde hep yorgun olurum ben. Bu da benim kaçışım. Ama bu mektuptan kaçamayacağımı biliyorum. Vardığım bu noktadan sonra hiç değilse bunu tamamlamak zorundayım. Ve geri dönüyorum. Tarihin o geniş, ferah sokağında tadını çıkara çıkara yürürken bir köşeye geldi kadın. Köşede uzun boylu, kapkara saçlı, baktı mı gözünü yere eğdirecek bir delikanlı bekliyordu. Çevresindeki herkes hayrandı ona. Çok yakışıklı değildi aslında. Mesela geniş omuzlu, atletik yapılı filan değildi. Hatta cılız bile sayılabilirdi. Ama karşına çıktığında bir daha unutamayacağın insanlar vardır. Onları hayal ettiğinde gerçekte olduklarından daha uzun boylu, daha yapılı oldukları yanılsamasına kapılırsın. Onun pervanesine doğru uçan kelebeklerden biri olmak istersin. Hatta uçmamak elinden gelmez. Kadın da başka türlü yapamadı, zavallı kelebek. Öyle sarhoş oldu ki mutluluktan, hayatın can damarını yakaladığına, sonunda yakaladığına o kadar inandı ki, ömrünü değersiz bir armağan gibi alçak gönüllülükle sundu delikanlıya. Ömrünü diyorum, söylerken ne kadar basit. Oysa o güne kadar bildiği, inandığı, korktuğu, utandığı, nefret ettiği, acıdığı, sevdiği her ne varsa hepsinin üzerinden geçerek cesaretle yürünen kıldan ince kılıçtan keskin bir yoldur ömrünü vermeye giderken geçtiğin. Kış geçti. Uzun, soğuk gecelerde yanı başında uyuyan adamın yüzüne gözünü kırpmadan saatlerce bakıp anlamaya çalıştı kadın nereye yürüdüğünü, ışığa koşan kelebeğin ömrünün uzunluğunu. Sonra bir sabah adam uyandı, esneyip gerindi ve sanki uykumu alamadım der gibi o kadar basit, o kadar sıradan seni sevdiğime emin değilim diyiverdi. Hani sonbaharda yerlere düşüp kurumuş yaprakların üzerine basarsınız da çıtırtıya benzer bir ses çıkarıp parçalandığını duyarsınız. Ben o kuru yapraktım işte. Yalnızdım, üşüyordum. Bir yanda hayat, her geçen gün daha çok parçalandığımız bir yataktan akıp gidiyordu. Canını içeriye aldılar. Özlem'in gözlerindeki ışık dikenli tellere takılıp gitti. Cem o uzaklarda başka bir kaderi yazıyordu sivri uçlu kalemlerle. Nihansa sıcak evimizin orta yerinde ötmeye başlayan baykuşları kovalıyordu sabırla. Onun kucağında ağlayarak uyuduğum bir gecenin sabahında gözümü açtım ve hepimizden, hatta kendinden bile gizlemeye çalıştığı çaresiz hüznü gördüm yüzünde. Başı ağrıdığında hep yaptığı gibi saçlarını çözmüş ve başını serin duvara yaslamıştı. Gözlerini sımsıkı yummuştu, kendini uyumaya zorladığı zamanlardaki gibi. Kalktım kucağından ve önümde açılan yol hangisi olursa olsun oradan yürümeye karar verdim. Sakindim artık. Çünkü ruhum ölmüştü. Sonra evimizi kapattık. Bu şehirdeki maceramız bitmişti. Çiçekli perdeleri indirdik pencereden. Basma örtüleri kaldırdık. Döşekleri katladık. Yolculuk vaktiydi. Başka şehirlere, başka maceralar yaşamaya gitmenin vakti. Ben yapamadım. Sizi nasıl üzdüğümün farkındayım. Bana ağlayarak sarıldığın, yapma gel diye yalvardığın anın hayali şu anda bile içimi yakıyor Özlem. Ama yapamazdım. Başka bir macera yaşayacak gücüm yoktu. Ve annem, onun küçülmüş bir mum gibi solan yüzünü ardımda bırakıp gelemezdim sizinle. Siz gittiniz başka sulara, başka yollara, başka hayatlara. Ben kaldım ve o sırada hem annem hem de benim için en iyi görünen yolu seçtim. Beni seven, gerçekten çok seven bir adamla evlendim. Ona aşık olmadığımı, yaralı bir kalbim olduğunu biliyor ama yine de beni seviyordu. Onu terk edebilir, kendi kederime onunkini de katmayabilirdim ama yapamadım, içim el vermedi. Kabullenmek onun için zordu, ikimiz de biliyorduk bunu. Zamanın ruhu ne kadar garip, bugünden bakıldığında nasıl da anlamsız, hatta komik görünüyor. Ama o zamanlar hepimiz koyu bir melodramın orta yerine düşmüş gibiydik. Sonrası geçip giden yıllar, bir önceki günün aynısı olacağını bildiğin yarınlar, yüreğindeki ağırlığın üzerine basarak geçen günler, bir türlü gelmek bilmeyen uyku ve unutma vakti. Aynı evin içinde birbirine dokunmadan yaşayan iki insan olduk zamanla. Hayattan anlayıp beklediklerimiz zaten öyle farklıydı ki, ne o benim dışarıda akıp giden hayata tutunamayışımı anladı, ne de ben onun evden işe, işten eve uzanan dümdüz çizgide nasıl olup da düşmediğini anlayabildim. Kızımın aramıza katılması da değiştirmedi bu uzaklığı. Seni seviyordum Esin ve şu satırları yazmanın beni bir yere doğru götürdüğünü bildiğim şu anda da seviyorum seni. Bildiğin, tanıdığın sevgilere benzemiyor, biliyorum. Adanmışlığın kanıtı olmayacak hayatım, biliyorum. Ama o adanmışlığın gün gelip her iki tarafı tutsaklaştıran bir hapishaneye döneceğini görmeden edemezdim. Bağışla beni. Bir gün mutfakta bir öğleden sonra tezgaha yaslanmış patates soyarken bir ayağımı ötekinin üstüne koyduğumu fark ettim. Aynı annem gibi. O anda yüzümde aynı lanet kederin olduğunu görmem için aynaya bakmam gerekmiyordu. Elimdeki bıçağı bıraktım. Önlüğümü çözdüm ve bir yere oturup düşündüm. Yıllar ve yıllar sonra yüzüme iyice yerleşecek olan o ifadeye bakarken gözlerimde belirecek isyanı düşündüm. Tarih ileriye doğru genişleyerek, kıvrılıp bükülen, başka başka şekiller alarak uzayan bir sarmal mıydı gerçekten? Ben o sarmalın geçitsiz bir noktasında tıkanıp kalmıştım o halde. Sudaki halkayı genişletecek küçücük bir taş atmak için bile gücüm yoktu. Buraya kadar dedim, buraya kadar. Bir kağıt kalem buldum, başına oturdum. Şimdi yıllar sonrasına bırakmak istediğim en değerli şey bu. Sevgili dostlarım, o anda sizi aramadığım için kızmayın bana. Biliyorum, yine yanımda olurdunuz. Ama hayat o kadar dağınık, o kadar paramparça görünüyor ki bu küçük kentin kıyısından ne olur bırakın beni demek istiyorum. Hani savaş filmlerinde herkesin bombardımandan kaçtığı bir sahne vardır. Ben o sahnede yaralı bacağıyla kimsenin sırtına yük olmak istemeyen ve sıcak toprağın üzerine bırakıldığında sonsuza kadar dinlenmeyi huzur içinde bekleyen insanım işte. Birkaç saat sonra arabaya bineceğim ve motorları maviliklere süreceğim. Siz ömrümün en güzel, en anlamlı bölümünü benimle paylaşan yoldaşlarım, ne yazık ki gökyüzünün altında söylenecek yeni bir söz yok. O halde tekrarlıyorum, sizi ve kalbinizde sakladığınız güzellikleri selamlıyorum. Hoşça kalın. Ve sen kızım, dilerim senin de bizim gibi parlak yıldızlara dokunabildiğin bir hayatın olsun. Seni sevdiğimi unutma. Özlem elindeki son sayfanın altına baktı. Bir not var burada dedi Nihan'a. Bunu sen okur musun? Nihan Özlem'in titreyen elleriyle uzattığı mektubu aldı. En altta 3-4 cümle usulca okumaya başladı. Bu mektubu sorumluluğunu ve yükünü kaldırabileceğini düşündüğüm tek insana verdim. Son yıllarda herkesin defterinden sildiği cümleleri paylaşabildiğim tek insana. Ona ruhunu yakan acıyı anladığımı söyleyin. Bir de ona haber vermeden gittiğim için bir özür ve bin selam. Gece ilerlemiş, denizin üzerindeki yakamozun ışığı sönmüştü. Herkesin yüzüne tek tek baktı Nihan. Ay ışığının aydınlattığı bu küçük balkonda bilinemeyecek kadar eski zamanlardan görülemeyecek kadar uzak geleceğe uzanan bir yolun mucizelerle dolu bir dönemecinde oturduklarını hissetti. Ne bir söz söylüyor, ne ağlıyor, ne de yerlerinden kıpırdıyorlardı. Küçük dereciklerin nehrin sularına karıştığı an, bu an mıydı? Küçük sıradan insancıkların, kalın ciltli bir kitabın sayfalarından ağır ağır doğrularak aramıza karıştıkları an, bu an mıydı? 14. Ayrımın sonu. Sayfa 187.